Ayrım 10.
2. İlkel tapınma töreni yapısı. Sanat ilkel tapınma törenlerinden doğar. Bu tapınma törenlerinin biçimi bilinçli sanatçının elinde geliştirilerek sanat biçimine dönüşür. Eski biçim halkın yabancısı olmadığı ve kolayca benimseyebileceği geleneksel bir yapı sağlar sanatçıya. Sanatçı bu geleneksel yapıya yeni bir katkıda bulunarak onu değiştirir, geliştirir. Böylece özle biçim arasında yeni bir birlik yaratır. Sanatsal gelişmenin diyalektiğidir bu. Özle biçim arasındaki çelişmeye ilişkin kavrayışını yitiren sanatçı ya biçimciliğe kapılır ya da doğalcılığa. Sanat yapıtının özünü bir yana bırakıp salt biçimini yetkinleştirmeye kalkışırsa biçimciliğe düşer. Öte yandan gerçekliğin edilgin bir suretini sunmakla yetinirse doğalcılığa saplanır. Bu iki eğilim metafizik düşüncenin sanat alanındaki yansımasından başka bir şey değildir. Oysa sanat diyalektik değilse beş para etmez. Dionysos dininden kaynaklanan ilkel tapınma töreni yapısı, Atina demokrasisi çok çabuk geliştiği için Yunan tragedyasında varlığını büyük ölçüde korudu ve tiyatro gösterileri dinsel niteliğini hiçbir zaman yitirmedi. Ama sanatçılar bu oyunlarda çağın en ileri sınıfının demokratik, akılcı ve bireyci düşüncelerini dile getiriyorlardı. Böylece demokratik devrim tarafından sağlanan geçici denge döneminde öz ile biçim arasında canlı bir gerilim doğdu. Modern kent soylu müziğinde de misa ve kantat gibi bazı dinsel biçimlerin sürdüğünü görüyoruz. Ama devrimci akımın güç kazanmasıyla birlikte modern kent soylu müziği de gittikçe daha çok din dışı bir niteliğe bürünmüştür. Müzik biçimlerinin öteki sanat biçimlerine oranla alışılmış sınırlamalardan daha fazla arınmış, daha değişken, daha esnek ve yeniliklere daha açık olduklarını söyleyebiliriz. Kent soylu klasik müziği, Orta Çağ toplumundaki derebeylikten gelen başlıca üç kaynağa yaslanıyordu. Birincisi, katı bir denetim altında bulunan kiliselerdeki dinsel törenlerdi. İkincisi, soylu derebeylerinin düzenledikleri çeşitli saray eğlence biçimleriydi. Orta Çağ tiyatrosunun bir uzantısı olan opera da bunlardan biriydi. Üstelik opera gösterileri genellikle tecimen ve zanaatkarlara da açıktı. Üçüncüsü, köylülüğe ilkel toplumdan kalıt kalan zengin türkü ve dans dağarcığıydı. Besteciler için hem halkçı hem de ulusal nitelikte sonsuz bir kaynaktı bu. 3. Aeschylus. Her yıl düzenlenen şenliklerde en iyi oyuna ödül verilirdi. Tragedyalar bu şenliklerin en önemli olayıydı. Her yarışmacı dörtlü adı verilen dört oyun sunmak zorundaydı. Birbiri ardı sıra oynanan üç tragedya, üçlü ve bunları izleyen bir satirik oyun. Satirik oyun bir taşlamaydı. Bu adı taşımasının nedeni oyunda bir satirler korosunun bulunmasıydı. Satirler, Atinalıların gözünde kaba vahşileri temsil eden destansı yaratıklardı. Gövdelerinin belden yukarısı insan, belden aşağısı ise hayvan biçimindeydi. Mozart'ın Sihirli Flütündeki Papageno'ya benzedikleri söylenebilir. Söz gelimi Aeschylus'un büyük dörtlüsü Oresteia'yı alalım. Mitolojiden alınan bu öykü ataların ilençlemesi ve kan gütme gibi birçok ilkel özellikler taşır. Ama üçlünün sonunda bütün bunlar geçmişe gömülür. Birinci oyunda Troya Savaşı'ndan dönen Agamemnon karısı Klytaimnestra tarafından öldürülür. İkinci oyunda Apollo'nun buyruğuyla Orestes anası Klytaimnestra'yı öldürür. Üçüncü oyunda Apollon tarafından günahlarından arındırıldıktan ve öç alma tanrıçaları Erinisler tarafından cezalandırıldıktan sonra Orestes, demokratik Atina'nın tanrıçası Athena'nın kurduğu bir mahkemeye çıkarılır ve yargılanır. Athena, Apollon ile Erinisler arasındaki çatışmayı çözmek için onları yeni mahkemeyi birlikte denetlemeye çağırır. Yasaların egemenliği başlamıştır artık. Üçlünün sonunda öykünün bir yorumu sunulur. İnsanoğlunun barbarlıktan uygarlığa geçmek için verdiği savaşımın canlandırılmasıdır bütün öykü. Satirik oyunda ağabeyi Agamemnon'un yürekler acısı dönüşünün yanı sıra Menelaos'un Troya'nın düşüşünden sonraki yolculukları romantik ve sevinçli bir hava içinde anlatılır. Aeschylus bir demokrat ve Pitagorasçıydı. Oresteia'da üç alma tanrıçaları Erinisler tarafından temsil edilen, aşiret töresi ile Apollon tarafından temsil edilen soylu ayrıcalığı arasındaki çatışmanın, karşıtların ortada kaynaşması olarak kabul ettiği demokrasi içinde çözüldüğüne inanıyordu. Dolayısıyla suç, karşı suç ve uzlaşma bölümlerinden oluşan bu üçlüde Aikilos, düşüncesinin diyalektik devinimini eşsiz bir biçimde yansıtan bir dramatik biçim yaratmıştı. Aiskilos'tan sonra bir değişiklik oldu. Sofokles ve Euripides'in elinde bu dörtlü biçim bütünlüğünü yitirdi. Gerçi şenliğe katılan her yarışmacı gene üç tragedya sunuyor ve bunu bir satirik oyun izliyordu. Ama tragedyaların üçünde de aynı konu işlenmiyordu artık. Elbette bu, Sofokles'in Aiskilos'tan daha geri bir oyun yazarı olduğu anlamına gelmez. Tam tersine tragedya sanatı gerçek olgunluğuna Sofokles'le erişti. Aristoteles'in deyişiyle tragedya, eylemin karşıtına dönüşmesiyle talihin tersine dönmesini dile getiriyordu. Bir başka deyişle tragedya kahramanı asıl amacının tam tersi bir sonuç doğuran bir eyleme girişerek kendi yıkılışını yaratıyordu. Bu özelliğe Aiskilos'un yapıtında da rastlanır ama onu tam olarak geliştiren Sofokles'tir. Herakleitos ile Pitagoras arasındaki ayrım neyse Sofokles ile Aiskilos arasındaki ayrım da odur. Aiskilos'ta tragedyanın odak noktası uzlaşmadır. Sofokles'te ise ağırlık çatışmaya kaymıştır. 4. Senfoni ve roman. Senfoni orkestrası modern kent soyluluğun ürünüdür. Şarkı ya da dans eşliğinden yoksun olan orkestra müziği, nesnel gerçeklikle doğrudan bir bağı bulunmadığı ve dolayısıyla da somut anlamdan yoksun olduğu için soyut bir şey olarak tanımlanabilir. Bu nedenle senfoni gene modern kent soyluluğun bir ürünü olan ve somut yaşamı dolaysız bir biçimde sunduğu için somut olan romanın bir karşıtlamasıdır. Senfoni ve roman sanatların yansılama danslarından doğup geliştikleri ayrışma süreci içerisinde iki karşıt kutuptur. Şimdi bu süreci kısaca gözden geçirelim ve soyut müziğin kendine özgü özelliklerini aydınlığa çıkarmaya çalışalım. Yansılama dansındaki ilkel birlik hem tiyatro sanatında kullanılan hem de ayrıca bağımsız olarak söylenen Yunan koral ağıtlarında varlığını sürdürdü. Bir oyuncu topluluğu çalgısal bir müzik eşliğinde şarkı söyleyip dans ediyordu. Farklılaşma sürecinin ilk aşamasında bir yandan dans, bir yandan da söz ortadan kalktı. Böylece iki gelişme çizgisi doğdu. Birincisinde dansın ortadan kalkması sonucunda koronun yerini kendi çalgısının eşliğinde tek başına söyleyen bir şarkıcı aldı. Burada bir yandan Sapo'nun Afrodite yakarışında olduğu gibi tek başına söylenilen şarkıyı monodi, bir yandan da epik şiiri görmekteyiz. Daha sonra müzik eşliğinin de ortadan kalkması sonucunda tek ses tarafından söylenilen şarkıdan çeşitli lirik biçimler doğdu. Bunlar Yunan epigraması, Sone ve Çinlilerdeki Tuzu ve Luşih'tir. Ayrıca epik şiir düz yazı öykülere dönüştü. Oradan düz yazı, romans ve alegori doğdu. Bunlar da romanın ortaya çıkmasına yol açtılar. İkincisinde ise söz ortadan kalktı. Dansçılar çalgısal bir müzik eşliğinde sözsüz olarak dans ediyorlardı. Daha sonra dansçılar da kayboldu ve yalnızca soyut çalgısal müzik kaldı. Ne var ki müzik bu salt çalgısal biçimlerinde bile çalışma sürecinde yatan kökleriyle olan bağıntısını tam olarak yitirmez. İkinci bir dildir sanki. Müziğin şiir ve günlük konuşmayla olan ilişkisini inceleyerek bu noktayı da açıklığa kavuşturabiliriz. Günlük konuşmada duyumsal ve bilgisel öğeler az çok eşit bir biçimde dengelenmiştir. Şiir dilinde ise ritim, ezgi ve fantezi gibi duyumsal öğeler ağır basar. Bu öğeler müzik eşliğinde söylenen şiirde daha da öne çıkar. Klasik müzikte ise artık o denli gelişmişlerdir ki bütünüyle sözün yerini alırlar. Ama gene de klasik müzik kendi dil bilgisi ve söz dağarcığıyla donatılmış olduğundan son derece açık seçiktir. Bir kere son çözümlemede konuşma kurallarının aynısı olan bazı biçimsel kurallara dayanır. Sonra da izlekte kullanılan öğeler dolaylı ya da dolaysız olarak geleneksel halk türküleri ve danslarından alınmıştır. Sözlü imgeler şair içinde ise müzik izlekleri de besteci için odur. Düşüncesini bütün bütüne ezgi ve ritmin egemen olduğu bir yoldan tüm boyutlarıyla dile getirmesini sağlarlar. Diyelim ki birkaç kişi hiç bilmediğimiz bir dilde canlı bir tartışmaya girişmiş, biz de dinliyoruz. Ayrı ayrı söz alıp birbirlerini suçluyorlar, kendilerini savunuyorlar. Karşılarındakini bir kınıyor, bir yatıştırıyorlar ve en sonunda herkes söyleyeceğini söylüyor ve tartışma sona eriyor. Bütün bu süreç boyunca sözcüklerin anlamını kavrayamadığımız için tüm dikkatimizi dilin doğal ritim ve ezgisine, seslerdeki değişimlere, ses tonundaki incelip kalınlaşmalara yöneltebiliriz. Ya da bir orkestra yapıtı tek bir kafanın ürünü olduğuna göre Marx'ın katıksız aklın devinimini, Hegel'in nasıl tasarladığını anlattığı bölümü anımsayalım. Evet'in hayıra dönüşmesi, hayırın evet'e dönüşmesi, evet'in hem evet'e hem hayıra dönüşmesi, hayırın da hem hayıra hem evet'e dönüşmesi, bir yaylı çalgılar dörtlüsünün devinimini andırmıyor mu? Bunun alanını genişletin, çalgıların sayısını ve türlerini çoğaltın, ortaya senfoni çıkar. Bir bakıma diyebiliriz ki Hegel bize katıksız düşüncenin diyalektiğini sunduysa, Beethoven da katıksız duygunun diyalektiğini sunmuştur. Ama gene de düşünce ile duygu karşıtların birliğini oluşturdukları için birbirlerinden ayrı tutulamazlar. Burada yeniden romanla senfoni arasındaki ayrılığı ele alabiliriz. Daha önce de değindiğimiz gibi her ikisi de modern kent soyluluk tarafından yaratılan senfoni ve romanın ortaya çıkıp gelişmesi, ancak daha üstün nitelikte çalgıların yapılması ve kitap basımının başlamasıyla gerçekleşebilmiştir. Senfoni 70-80 kadar çalgıcıdan kurulu, yüksek düzeyde örgütlenmiş bir müzik topluluğunca gerçekleştirilen açık bir gösteridir. Romansa daha özel ve daha dolaysız bir olaydır. İşin içinde yalnızca iki kişi, yani yazar ile okur vardır ve bu ikisi arasındaki biricik bağ basılı sözcükler yoluyla kurulur. Elbette şair de artık şiirlerini yalnızca sözlü bir biçimde aktarmaktan kurtulmuştur. Ama gene de şiir dilinin kendine özgü özelliklerini sürdürür. Okur onları kendine göre yeniden düzenleyebilir. Romancı sanatını öyle bir ustalıkla kullanır ki, yarattığı kişilerde en içten duyguları dile getirir. Belki o kişilerin bile sözle anlatamayacakları duygulardır bunlar. Romancı duyguları nasıl basılı sözcükler aracılığıyla dolaylı bir biçimde dile getiriyorsa, besteci de düşünceleri katıksız ses aracılığıyla dolaylı bir biçimde yansıtır. Senfoni ve roman, kent soylu devriminin aynı döneminin ama ayrı aşamalarının ürünüdürler. Senfoni, Fransız devriminin kent soylu demokratik düşüncelerinden esinlenerek Viyana'da derebeylik düzeninin döl yatağında olgunlaştı. Roman ise o sıralar somut anlatımını İngiltere'de özgür yarışmanın gelişmesinde bulan kent soylu birey anlayışının bir yansımasıydı. 5. Senfoni biçimi. Orta Çağ müziğinden modern müziğe geçişi belirleyen en önemli göstergelerden biri de sesli bölümün giderek daha az yer tutmasıdır. Orta Çağ müziğinde sestir egemen olan. Kantat ve operada temel birim olarak gelişen da capo, arya da ses ve çalgı öğeleri denge içindedir. Senfoni az sonra başlayacak olan müzikli sahne yapıtının genel havasını ve tonalitesini sunan çalgısal bir perülüt diye tanımlayabileceğimiz opera uvertüründen gelişmiştir. Konçerto ve sonat gibi öteki biçimler ise boyutları bakımından senfoniye oranla daha sınırlı ama senfoniden daha sıcak ve daha liriktirler. Piyano konçertosu aryadan gelişmiştir ve sesin yerini piyano almıştır. Piyano sonatındaysa piyano orkestranın da yerini alır. Denilebilir ki konçertoda dostlarıyla söyleşiye dalan piyano, sonatta kendi kendisiyle söyleşmeye koyulur. Klasik çalgısal müziğin bütün biçimleri, senfoni, konçerto, sonat, dörtlü ve benzeri, sonat adı verilen biçim üzerine kurulmuştur. Sonat biçimi temelde klasik müziğin ana özelliklerinden biri olan tonalite çeşitlemelerinin ve ton değişimlerinin sistemli bir biçimde kullanılmasına dayanır. Sonat biçimi 18. yüzyılın ilk yarısında gelişmiştir. Daha önceki besteciler bakışımlı, simetrik ve durağan bir biçim olan ikili biçimi kullanıyorlardı. Gerçi halk müziğinde çok sık rastlanan üçlü biçimin de yabancısı değildiler. Ama gene de Orta Çağ Kilisesi'nden kalma alışkanlıklar arasında bulunmayan üçlü biçim onların beğenisine ters düşüyordu. Ne var ki bestelerinin devinimden yoksun olduğu hiçbir zaman söylenemez. Birçoğunun, özellikle de J.S. Bach'ın yapıtları, motiflerin iç içe geçtiği ya da birbirini izlediği sürekli bir devinim izlenimi yaratır. Ama sanki belirli sınırlar içine hapsolunmuşçasına dönüp dolaşıp aynı yere gelen bir devinimdir bu. Üçlü biçimde yapıyı belirleyen ana etken tonalitedir. Şöyle doğmuştur üçlü biçim. İlk başlarda bir kez çalındıktan sonra yinelenen tek bir izlek, tema görülür. Gerçi ton değişimleri yok değildir. Ama bunlar rastlantısal olmaktan öteye gitmez. Bu ikili biçimdir. A-B. Daha sonra birinci kesitin A. İçinde bir ton değişimi A-B gelişir ve bunu ikinci kesitte B, ters yönde bir ton değişimi B-A izler. AA-AB-BB-BA. Burada üçlü biçim sanki ikili biçimin döl yatağında gelişmektedir. A-BB-A. En sonunda tonaliteye dayanan yeni biçim, Haydn'ın yapıtlarında eski biçimin zincirlerinden kurtulur ve sonat ile senfonide en gelişmiş boyutlarına erişir. Tipik bir sonat, 3 ya da 4 bölümden oluşur. Bu bölümler gerek kendi iç yapılarında, gerekse organik bir bütünün parçaları olarak birbirleriyle olan ilişkilerinde ton değişimleriyle biçimlenirler. En ayrıntılısı birinci bölümdür. Birinci bölüm sergi, A. Gelişme B ve serginin yinelenmesi A diye adlandırılan üç bölmeden meydana gelir. Genellikle yinelenen birinci bölmede karşıt iki izlek sunulur. Bu izlekler ikinci bölmede geliştirilir ve gelişme bölmesinde belirlenmiş olan yeni bir biçimle üçüncü bölmede yinelenir. İşte parçalar arasındaki bu diyalektik ilişki bölümün tümüne devingen bir nitelik kazandırır. Dramatik bir yapıt olan sonat biçiminin bütün özü, bestecinin sergi bölmesinde bize belli bir malzeme sunmasıdır. Gelişme bölmesinde bu malzeme konusunda hiç ummadığımız ölçüde bilgi ediniriz. Serginin yinelenmesi bölmesinde ise kazanılan deneyimin ışığında malzemeyi yeniden değerlendiririz. A. Hopkins, Senfoniler üzerine 1961. Başka bir deyişle bu üç bölme birbiriyle sav, karşı sav bireşim ilişkisi içindedir. A-B-A. Senfoni sonatla aynı biçimsel ilkeler üzerine kurulur. Ancak bir ya da iki çalgı için değil de bütün bir orkestra için bestelendiğinden senfoninin boyutları daha büyüktür. Senfoni çoğunlukla dört bölümden oluşur. Ağır bir ikinci bölümün ardından bir menüet ya da şerzo, neşeli bir enterlüt gelir ve bunu da çatışmanın görkemli bir havayla çözüme vardırıldığı final, bitiriş izler. Bu yüzden sonat ve senfonideki diyalektik devinimin o dönemin felsefesinde görülen diyalektik devinime uygun olduğunu söyleyebiliriz. Her ikisi de 18. yüzyılda Avrupa'nın dört bir yanını saran ve Fransız devrimiyle doruğuna ulaşan kent soylu demokratik akımın birer yansımasıdırlar. 6. Beethoven. Senfoni biçimini Haydn 1732-1809, Mozart 1756-1791 ve Beethoven 1770-1827 yarattılar. Üçü de o sıralar Avrupa'daki derebeyliğin kalesi sayılan Habsburg İmparatorluğu'nun başkenti Viyana'dandılar. Haydn Prens Esterhazy'nin hizmetindeydi. Hizmet yükümlülükleri öylesine ağırdı ki eğer Prens Esterhazy iyice geri kafalı bir efendi olsaydı Haydn'ın dehası kesinlikle körelir giderdi. Mozart, Haydn kadar talihli değildi. Efendisi Salzburg başpiskoposundan koptu, ömrü boyunca para sıkıntısı çekti ve yoksulluk içinde öldü. Beethoven ise hiçbir zaman derebeylerinin hizmetine girmedi. O bir kent soyluydu ve övünüyordu kent soyluluğuyla. Bir keresinde şöyle dediği söylenir. Prensler sürüsüne bereket ama Beethoven yalnızca bir tane. Ne var ki kent soyluluğunun getirdiği çelişmelerin de iyiden iyiye farkındaydı Beethoven. O dönemin kent soylu demokratik düşünce ve inançlarını yayanlar farmasonlardı. Bunlar gizli bir derneğe bağlıydılar. Eski Yunan ve Mısır'daki dinsel törenlerden esinlenen karmaşık bir törenle üyeliğe alınıyorlardı. Üyeler genellikle tecimenlerden, aydınlardan ve soyluluğun alt kesimlerinden seçiliyordu. Bu derneğe katılanlar arasında Fransa'dan Voltaire, Diderot, Concorde ve Mirabeau'yu, Almanya'dan Goethe, Lessing ve Herder'i, Avusturya'dan Gluck, Haydn ve Mozart'ı sayabiliriz. Beethoven'ın üye olup olmadığını bilmiyoruz ama farmasonlarla yakın bağları bulunduğu ve onların düşüncelerinden epeyce etkilendiği açıkça görülüyor. Farmasonların düşünceleri üçlüler biçiminde simgesel olarak dile getiriliyordu. Örneğin özgürlük, eşitlik, kardeşlik, doğa, akıl, erdem. Bu üçlülerde üçüncü deyim her zaman birinciyle ikincinin birleşmesini ya da uzlaşmasını yansıtıyordu. Başka bir deyişle özgürlük ve eşitlik kardeşlikte birleşiyor, doğa ile akıl erdemde uzlaşıyordu. Mozart'ın Sihirli Flüt adlı yapıtını anımsayalım. Sarastro Tapınağı'nın üç sütunu vardır. İki uçta doğa ve akıl, ortada ise erdem. Gizli derneğin kurucuları eski Yunan felsefesini incelemişler ve bu öğretinin köklerinin Pitagoras'a kadar uzandığını görmüşlerdi. Bu öğretiyi benimsemelerinin nedeni kendi durumlarına son derece uygun düşmesiydi. Yüzyılın hemen başlarında ordularıyla Orta Avrupa'ya yürüyen Napolyon, her gittiği yerde devrimin savunucusu ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi olarak karşılandı. Napolyon'un utkularının demokratik çevrelerde ne kadar büyük bir coşku uyandırdığını Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı romanında bütün açıklığıyla görürüz. Bu romanın kahramanlarından Kont Bezuhov, daha sonra farmason olur, ortaya attığı ilerici görüşlerle saray dalkavuklarını şaşkınlık içinde bırakır. Gene o günlerde Napolyon Jena'ya girdiğinde Hegel'in onu beyaz savaş atına binmiş saltık ruh diye yücelttiği söylenir. Wordsworth da aynı dönemle ilgili olarak şu dizeleri yazmıştı. Mutluluk da o şafakta yaşıyor olmak, cennetin kendisiydi ama genç olmak. Beethoven, Viyana'daki Fransız elçisi Comte Bernardo'nun önerisi üzerine bestelediği 3. senfonisi Eroica'yı işte bu coşkun hava içinde Napolyon'a adamıştı. Ama sonradan Napolyon'un imparatorluk tacını giydiğini duyunca bu sunusunu geri aldı. Daha sonraki yıllarda Napolyon'a karşı çıkan cumhuriyetçiler arasında Beethoven da vardı. Ama Hegel de içlerinde olmak üzere birçok devrimcinin inançlarından dönmesine karşın Beethoven savunduğu düşüncelerden hiçbir zaman vazgeçmedi. Yalnız kaldı ama yılmadı. Devrimci yükselişin gerici güçler tarafından bastırıldığı Viyana Kongresi'nden 1814-15 sonra Viyanalılar kendilerini hafif İtalyan operalarına verdiler. Beethoven ise derin bir suskunluğa gömüldü. Ne var ki aradan 9 yıl geçti, en son ve en güçlü senfonisini yarattı Beethoven. Bu yapıtında kent soylu devrimini hemen bütün çağdaşlarından daha yüksek bir düzeyde kavradığını kanıtladı. Koral senfoni gerek öz, gerek biçim bakımından devrimcidir. Senfoniye koronun getirilmesi bile başlı başına devrimci bir yeniliktir. Masonların düşüncelerini dile getiren Schiller'in neşeye övgüsünün, farmasonlara göre neşe ve özgürlük birbirinden ayrılmaz şeylerdi. Seçilmesi de gerçekte evrensel kardeşliğe olan inancın yeniden doğrulanmasıydı. Fidelio'daki Floresta'nın aryasını anımsatan ağır bölümün ana izleyi, doğruluk uğruna her şeylerini gözden çıkaran insanların acısını dile getirir. Aynı zamanda bu bölüm, Beethoven'ın bir zamanlar neredeyse gerçekleşecekmiş gibi görünen umutların artık çok uzaklarda kalışını yansıtan son dörtlüklerindeki havanın da habercisidir. En önemlisi de final bölümünün devrimci bir Fransız marşını anımsatan ve halk yığınlarının ayağa kalktığını duyurarak eşsiz bir crescendo'ya erişen Alla Marcia bölmesi, yaşamının son yıllarında Beethoven'ın tarihin gerçek yaratıcılarının her zaman yanılabilecek olan tek tek önderler değil, geniş halk yığınları olduğunu kavradığını gösterir. Fransız devrimi hiç kuşkusuz bir kent soylu devrimiydi ve en sonunda onun özgürlük, eşitlik, kardeşlik ülküsünün bir yanılsama olduğu anlaşıldı. Ama gene de Bourbonların kökünü kazıyan ve Habsburgların yüreğine korku salan Fransız devrimi Avrupa derebeyliğini temellerinden sarstı. 1848 devrimlerini ve en sonunda da 1917 devrimini gerçekleştiren güçleri özgür kıldı. 1907 yılında Lenin'in dediği gibi uyandırdığı amansız nefretle bugün bile insanlık üzerindeki etkisinin canlılığını ve gücünü gösteren V.I.L.'nin boykota karşı 1907, bir devrimdi Fransız devrimi. İşte Beethoven da müziğinin canlılığını ve gücünü bu kaynaktan almıştı.